Ayrım 34 Rehine Elizabeth Lowell Sayfa 409 San Isidro Pazartesi 11:20 75. Bölüm Grace kumları etrafa saçan rüzgarın ortasında Faroe'yi takip etti ve sahilde tam onun arkasında durdu. Uzaktan gelen gök gürültüsü sesi durmak bilmeden kıyıya çarpan dalgaların sesine karışıyordu. Tuzlu su serpintisi ve daha yağmaya başlamayan yağmurun tadı gökyüzündeki ışığı çalıp gündüzü geceye çeviriyordu. Ufuk çizgisi kaybolmuş, gökyüzü, deniz ve fırtına çılgınca birbirine karışmıştı. ''Ben de bu kalabalıktan biri miyim?'' diye sordu Grace rüzgar sesiyle karışık. Bakışlarını denizden çevirmeden Faroe'ye elini uzattı. ''Lane'i düşünüyorum.'' Grace parmaklarını Faroe'nin eline kenetledi. ''Faroe, onunla birlikte olamadığım zamanları düşünüyorum.'' dedi Grace'in elini sıkıca tutarak. ''İlk attığı adım, ilk söylediği sözcük, Peru'da gördüğüm, bana dalgaları gösterip gülen, su diyen ufaklığa benzeyip benzemediğini merak ediyorum. Sevinç, masumiyet, Lane'in hayatta kalmak için kaybetmek zorunda olduğu özellikler.'' Grace hiçbir şey söylemedi, yalnızca Faroe'nin elini tuttu. ''Sonra orada olmadığım diğer tüm zamanları düşünüyorum.'' dedi Faroe. ''Lane ilk defa kendinden küçük birini savunduğunda, ilk defa gerçeği kabullenip ağlamadığında, çünkü ağlamanın istediği şeyleri gerçekleştirmeye bir faydasının olmadığını anladığında, ilk defa sesi kısıldığında, ilk defa bir kıza bakıp içi içine sığmadığında.'' Grace kendi kendine yüzündeki serin ıslaklığın tuzlu su serpintisi olduğunu söyledi. ''Lane şimdi dünyadaki düzenli veya düzensiz ordulardaki birçok asker kadar büyük.'' dedi Faroe. ''48 saat öncesine kadar belki daha masumdu.'' Grace Faroe'nin elini kaldırdı ve yanağına koydu. ''Şiddete, ölüme alışkınım.'' dedi Faroe. ''Bu da farklı değil. Bir dahaki gün doğumunu göremeyeceğimi kabullenebilirim. Ama Lane'i göremeyecek olmayı kabullenemem. Ve onu korumak için lanet olsun ki yapabileceğim çok az şey var. O kadar az ki açgözlülüğe ve şiddete güvenmek zorundayım. Çünkü onlar güvenilir silahlar, masumiyet değil.'' Faroe'nin parmakları gerginleşti, sonra Grace'in parmaklarının arasından kayıp gitti. ''Beni affedebilecek misin?'' diye sordu Grace üşüyerek, fırtınanın gelişini görmeyen gözlerle seyrederek. Faroe elini Grace'in yanaklarında, gözyaşlarında, rüzgarın karmakarışık ettiği saçlarında gezdirdi. ''Her iki tarafta suçlu.'' dedi Faroe. ''Ve evet, zamanında senin ihtiyaç duyduğun adam olmadığımı bildiğim için seni affediyorum. Sen beni affettin mi?'' ''Evet.'' dedi Grace. ''Şimdi tek yapmam gereken kendimi affetmek.'' Grace kahkaha sesi olabilecek bir ses çıkardı fakat bu bir kahkaha değildi. ''Benim de.'' Faroe'nin eli Grace'in saçlarından uydu telefonunun bulunduğu beline doğru kaydı. Bir numara tuşlamaya başladı, ardından durdu. ''Git ve Steele ile konuş Amada. Birkaç dakika içinde geleceğim.''
''Bu Lane ile mi ilgili?''
''Evet.'' Grace hiçbir yere ayrılmadı. Faroe'ye bir daha gitmesini söylemedi. Tijuana, Pazartesi 11:22, 76. Bölüm. Carlos Calderon cep telefonu elinde bekliyordu. Telefon birden sinyal verdi. Calderon istavroz çıkardı ve aramayı cevapladı. ''Buyurun.'' ''Ben Faroe, Carlos Calderon'la mı görüşüyorum?'' ''Evet, ben de senin aramanı bekliyordum.'' ''Dikkatli dinle, çünkü sadece bir kez söyleyeceğim. Sen ve Jamie, Hector Rivas Osuna'nın oyun dışı kalmasını istiyorsunuz. Bunu sağlayacak bir plan ayarladım.'' ''Nasıl?'' diye sordu Carlos, neredeyse korkak bir umutla. ''İşin ucunun bana geri dönmemesi gerekiyor.''
''Dönmeyecek.''
''Tek yapman gereken Jamie'ye Hector'ı Tijuana'daki depoya götürmesini, Hector'ın telsiz alanının dışına çıkmasını beklemesini, sonra da herkesi geri çekmesini söylemek. Sadece Hector'ı bırakın ve arkasından kapıyı kilitlemeyin. Gerisini ben hallederim, anlaştık mı?''
''Tek yapmamız gereken bu mu? Onu bırakmak.''
''Hepsi bu.'' Uydu bağlantısına hım sesleri hakimdi. Faroe sınırın kuzeyinde bekledi ve dua etti.
''Anlaştık.'' dedi Carlos.
San Isidro, Pazartesi 11:30, 77. Bölüm. Ted Franklin'in sarhoşluğu geçiyordu. Bu da öfke ve korku arası bir durumda kaldığı anlamına geliyordu. Cook kelepçeyle yaklaştığında Ted çılgına döndü.
O şeyleri takmayacağım. Asla, delirdin mi sen?
Sakin ol dedi Cook. Bu oyunun bir parçası. Senin Faroe'nin mahkumu olman gerekiyor, hatırladın mı?
Onunla gideceğimi söyledim ama kelepçe takacağıma dair tek kelime etmedim.
Bu bir seçim değil dedi Cook. Franklin nefesinin kesilmesinden başka bir şey yapamadan Cook ellerini arkada birleştirip sıkıca kelepçeledi. Franklin hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yüce İsa diye düşündü Faroe. Hector'ı bile göremeden eriyip gidecek. Faroe dirsek darbeleriyle Franklin'i çevreleyen ajanları geçerek Franklin'in yanına gitti. Bana anahtarı ver dedi Faroe Cook'a. Cook tereddüt etti, sonra ona anahtarı verdi. Şahsen kendine gelmesi için bir tokat yapıştırmayı tercih ederdim dedi ajan Cook. Bir bilet al ve sıraya gir dedi Faroe. Franklin'in kelepçesini açtı fakat birini sağ bileğinde takılı bıraktı. Ted, hey Ted. Franklin yarı kapalı gözlerle Faroe'ye odaklandı. Bu bir oyun dedi Faroe açıkça. Bunlar aksesuar. Kelepçeyi Franklin'in suratına doğru kaldırdı ve zinciri işaret etti. Buradaki zincir bağlantısını görüyor musun? Bu zincir zayıf. Tek yapman gereken sert bir şekilde çekmek ve zinciri kırmak. Cook Franklin'in güldüğünü görmemesi için arkasını döndü. Diğer ajanlar da aynı şeyi yaptılar. Franklin zincire yoğunlaştı fakat gözyaşlarından zayıf noktayı göremedi. Faroe de buna güvenmişti. Kırılacak mı diye sordu Franklin.
Evet, sana gösterirdim fakat sadece bir adet sahte kelepçemiz var. Bu yüzden rahat ol ve bunun bir oyun olduğunu aklından çıkarma.
Franklin bir oyun diyerek Faroe'nin sözlerini tekrarladı. Birkaç kez kesik kesik nefes aldı ve gömleğinin koluyla yüzünü sildi. Buna mecbur muyum?
Hector seni kelepçe olarak görmeyi umuyor. Bu yüzden biz de ona bunu göstereceğiz dedi Faroe. Fakat biz istediğin zaman özgür kalabileceğini biliyoruz değil mi?
Birkaç düzensiz nefes koluyla burnunun üzerine bir başka darbe daha ve ah evet dedi Franklin.
Kendi bölümünü oynamaya hazır mısın diye sordu Faroe.
Evet sanırım.
Tamam, seni kelepçeliyorum fakat bu sefer ellerini önde tutacağım, hazır mısın?
Franklin yutkundu ve daha dik bir şekilde ayakta durdu. Tamam.
Faroe Franklin gözlerini kırpmadan önce kelepçeyi geçirdi ya da fikrini değiştirmeden önce.
''Neler olacak?'' diye sordu Franklin yüksekten bir ses tonuyla. ''Bilmeliyim, bilmek zorundayım.''
Cook homurdanarak gönülsüz muhbirine döndü. ''Sana son 20 defa sorduğunda da söylediğim gibi, sen, Grace ve Faroe Hector ile buluşmak için 45 dakika içinde Otay Mesa'daki depoya gideceksiniz. Bu kez beni dinliyor musun?''
Franklin başını salladı. ''Depoda sınırın güneyinde başka bir depoya açılan bir tünel var.'' Cook monoton bir şekilde anlatmaya devam etti. Bu sayede Hector Lane'i kuzeye getirecek. Bu fark edilme riski olmadan kuzeye geçebileceği tek yol.
Tünel dedi Franklin. Neden sen de bize eşlik etmiyorsun? Birkaç silahlı adamla birlikte. Böylesi çok daha güvenli olurdu.
Çünkü Hector aptal bir adam değil dedi Faroe. Depoyu gözetleyen adamları olacak. Eğer içeri çok fazla insan girerse anlaşma biter, Lane ölür. Ve eğer gerçekten şanslıysan kara para aklamaktan içeri girersin. Eğer şanslı değilsen mahkemeye gitmeden önce Hector seni de öldürür.
Seni önce benim öldüreceğimi varsaymazsak.
Başka soru?
Herkesin hayatta kalmasını sağlamak için diyerek Faroe tükenen bir sabırla devam etti. Seni yakalamış ve Lane'e karşılık seni takas edecekmişim gibi görünmemiz gerekiyor. Bu nedenle federal bürodan silah takımlarımız çalılıkların arasında bizim sinyal vermemizi beklemek zorundalar.
Fakat Hector bunun bir oyun olduğunu öğrendiğinde herkesi öldürmeye çalışmayacak mı diye sordu Franklin.
Cook'un bakışları bu sorunun daha önce de sorulduğunu anlatıyordu. Defalarca buna şansı olmayacak dedi Cook saatine sabırsız bir bakış atarak, zamanımız doluyor. Faroe tam arkasını dönecekken birden durdu.
Sana rolüne uyum sağlamanda yardımcı olayım.
Ne dedi Franklin.
Faroe olanca hızıyla Franklin'in yüzüne kısa keskin bir sağ kroşe ve onu izleyen sol bir aparkat yapıştırdı. Cook onu durduramadan önce her şey bitmişti. Kan Franklin'in ağzının sol köşesinden, burnundan ve yanağındaki darbe izinden akıyordu. Franklin istemsizce yaralı bölgelere dokundu.
Kanıyor dedi Franklin.
Tüm amaç da bu dedi Faroe. Kanı beyaz gömleğine iyice sür. İyi bir kavga etmiş ama dayağı yemiş gibi görünmek zorundasın. Ve bu gözlerindeki şok olmuş ifadeye kadar gerçek o görünmek zorunda. Hector dövülmüş bir adamın nasıl göründüğünü çok iyi bilir. Franklin gözlerini Faroe'ye dikti, sonra kanlı yüzüne dokundu ve ellerini gömleğine sildi. Faroe Ted'in omzuna hafifçe dokundu.
İyi görünüyorsun, bırak kanamaya devam etsin, yoksa sana tekrar vurmak zorunda kalacağım.
Faroe Franklin'in ve ajanların ardına baktı ve Grace'i fark etti.
Otobüs dedi Grace'e.
Grace otobüse binerken Faroe ona yetişti.
Kelepçe hakkında ona yalan söyledin değil mi diye sordu Grace.
Evet.
Ona gerçekten vurmak zorunda mıydın?
Evet.
Hoşuna gittiğine eminim.
Evet, bu konuda bir sorunun mu var?
Grace derin bir iç çekti.
Olması gerektiği kadar değil.
Franklin'in yanağının açılmasına sebep olan aynı el Grace'in yanağını hafifçe okşadı. Bunu birlikte atlatacağız ama da. Fakat önce seni dinleyebilmek için sana verici takmak zorundayız. Grace otobüsün kapısını açtı ve Franklin'e kelepçeler, bana dinleme cihazı, tanrım dedi. Bunu takarak silah takımına ne zaman yardıma gelmeleri gerektiğini bildireceksin. Ben takardım fakat başka bir ülkede olacağım.
Bunu takar takmaz söylediğim her şeyi duyabilecekler mi?
Amaç bu.
O zaman şimdi söylesem çok daha iyi olur.
Grace Faroe'yi kavradı, daha yakına çekti ve dudaklarına doğru ''Bana geri gel kahrolası, bana söz ver.'' dedi. Dudakları birleşti. Faroe'nin tutamayacağı sözler vermemesi memnuniyet vericiydi.
Otay Mesa, Pazartesi Öğlen, 78. Bölüm. Yağmur kuvvetli rüzgarın dalgalandırdığı perdeleri ıslatarak üzerlerine yağıyordu. Arabanın silecekleri heyecanlanmış bir kalp gibi hızla çarpıyordu.
Hayır diye düşündü Grace, silecekler heyecanlanmaz. Onlar sadece işini yapan makineler. Aşırı heyecandan çarpan benim kalbim.
Grace mat elmaslara benzeyen fırtınanın kasvetli havasını delip geçmeye çalışan sanayi ışıklarının bulunduğu manzaraya bakıyordu.
Franklin hiçbir şey söylemeden arka koltuğa oturmuştu.
Faroe jiletli tel ve kalın zincir baklalarıyla çevrelenmiş, birçok kullanılmış araba ve ithalat ihracat yapılan penceresiz, kare şeklindeki deponun bulunduğu kaygan cadde boyunca Mercedes'i sürüyordu. Çevrede çalışanlar varsa da yağmur yüzünden içeri kaçmışlardı.
''Burası bana bir savaş alanını hatırlatıyor.'' dedi Grace. ''Penceresiz kaleler, mahkumsuz hapishaneler.''
''Oldukça yakın.'' dedi Faroe. ''Burası bir zamanlar çavdar tarlası ve yabani kadife çiçekleriyle doluydu. Ama o zaman bile kaçakçılık alanı ve siperlik alanları olarak kullanılmış. Sınır devriyesi her gece Meksika'dan avlanmak için gelen vahşi köpek sürülerini vurmak için ayda bir kez buraya gelmek zorunda kalırdı.''
''Köpekleri mi vuruyorlardı?''
Kuduz olanları, hastalıklı olanları, adını sen koy. Vurmak onları San Diego'dan uzak tutmanın tek yoluydu.
Grace bu fikri kabullendi fakat bunu öğrenmek pek hoşuna gitmemişti.
İşte dedi Faroe.
Grace öne doğru eğildi ve caddedeki tabelayı gördü.
El Rey, Meksika yiyecek deposu.
Sırtını sınır çitlerine vermiş büyük demir bir binanın önündeydi tabela. Binanın içerideki odalarından birinden gelen belli belirsiz ışık haricinde bina karanlıktı. Depo hemen hemen batıdaki Otay gümrük binasının bir blok batısında bile değildi.
Grace ofislerin olabileceği binanın önüne baktı. Hiç hareket yok.
Terk edilmiş gibi duruyor dedi endişeli bir şekilde.
Muhtemelen öyledir dedi Faroe. Galindo tünel bittikten sonra ufak bir rötuş yaptı. Hector'ın tüneli kullanıldığı zamanlarda etrafta hiçbir işçinin olmadığından her zaman emin olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu tünel boyunca sırtlarında taşıyan aile üyeleri bile tünelin sadece bir girişini biliyorlardı.
Faroe yavaşladı ve deponun yanındaki karanlık park alanına doğru döndü. Galindo Hector'ın tünel fareleri için bile bir şeyler planlamış olduğunu tahmin etmiş olmalı. Ölü adamlar hikayeyi anlatmazlar.
Yani işçileri öldürdü mü dedi Grace başını sallayarak. Hector'ın yanında vahşi köpekler sevimli kalıyor.
Bu bizi de öldüreceği anlamına gelir, dedi Franklin yükselen bir sesle. Öldürecek.
Sakin ol, dedi Faroe. Mekan çoktan bir düzine en iyi keskin nişancı ve işinde en hızlı askeri birlikler tarafından kuşatılmış durumda. Faroe park alanına girerek ani bir şekilde durdu ve farları kapattı.
Onları görmüyorum, dedi Franklin.
Kimseyi görmüyorum.
Faroe etrafa bakarak Hector da çok geç olana kadar görmeyecek, dedi. İddiaya girerim ki ileride arka kapıdaki çöp konteynerının orada en az iki ve arkadaki arazi boyunca zakkumların oluşturduğu çitin altında bir ya da iki tane var.
Franklin üzgün bir ses tonuyla, fakat içerideyken bizi göremezler, dedi.
Grace'in süt yenine bağlanan verici ile, dedi Faroe. FBI 100 metre uzaklıkta bir damla ter döken birinin sesini bile duyabilecek.
Faroe'nin yanında duran konsolun üzerindeki el radyosunun hoparlöründen iki kez parazit sesi geldi.
Bu da neydi, dedi Franklin şiddetle.
Saldırı timinden sesimizi duyduklarına dair bir işaret, dedi Faroe.
Bu telsizin yayını aldığını belirten standart sessiz sinyaldi.
Faroe telsizi kaldırdı ve onu kemerine, telefonunun yanına iliştirdi.
Güney'e gittiğimde Grace'in süt yeni aracılığıyla destek timiyle irtibat halinde olacaksınız.
Grace ona yandan bir bakış fırlattı. Faroe gülümsedi. Eğer işler ters giderse yalnızca bağırın. Federal büronun barut saçan elemanları bütün kapıları havaya uçuracak ve asit yağmuru gibi Hector'ın üzerine yağacak.
''Onların yalnızca paranın peşinde olduğunu düşünmüştüm.'' dedi Franklin.
''Sadece Hector'ı ele geçirecekler ve buna memnun olacaklar.'' dedi Faroe. ''5 milyon onların sadece harcamalarını karşılayabilir. Hector'ı elde etmek için bundan daha fazlasını ayırmak zorunda olacaklar.''
''Sen gerçekten bu ödülü alabileceğini mi düşünüyorsun?'' diye sordu Franklin.
''Sand Kill'da alacak. Bu bütün bir hafta boyunca Steele'i mutlu edebilir.''
''Fakat.'' dedi Franklin.
Sonra diyerek araya girdi Faroe. Şimdi sessizlik zamanı.
Faroe kare şeklindeki boş deponun etrafında yavaşça bir daire çizerek gizli noktaları ve muhtemel gözetleme yerlerini kontrol etti. Mekan terk edilmiş görünüyordu fakat 100 metre içinde 20'den fazla federal ajan vardı. Sınır çitleri ve depo arasında bulunan çilek tarlaları sırasında bir yerlerde yüzü koyun yerde yatan 3 St. Kilda operatörü bulunuyordu. Gözetleme timinin tek belirtisi deponun arka kapılarından birinin önünde belli belirsiz parlayan kırık cam parçacıklarıydı. Birisi içerideki otomatik ışığı açan sensörün camını kırmak için sessiz küçük mermili bir silah kullanmıştı. Birçok kez Faroe de aynı nedenle aynı şeyi yapmıştı. Faroe aracı 10 adım yüksekliğindeki zakkumların karanlık gölgesine çekti ve toprak yol üzerinde 20 adım yüksekliğindeki sınır çitinin hemen yanında sınır devriyesi olan Suburban aracı izledi. Araç iyice yavaşladı, sonra durdu, sürücü camı indirdi ve yağmurun içinde alanı dikkatlice inceledi.
Kahretsin diye düşündü Faroe, hareketin farkına varmış olmalı.
Faroe Grace'in göğsüne doğru eğildi.
Hangi ahmak sınır devriyesine burada bir operasyon olduğunu söylemeyi unuttu.
Parazit sesi Faroe'nin belindeki telsizden geldi. Bu mesajın iletildiği anlamına geliyordu. Sınır görevlisi aracın kapısını açıp dışarı çıktı. Belli ki yağmurun yıkadığı 100 adım uzaktaki alana daha ayrıntılı bakmak istemişti. Bir grup yasa dışı göçmeni yakalamak ister gibi bir ajan edasıyla birkaç adım attı. Sonra durdu ve belindeki telsize ulaştı.
''Evet Cook,'' dedi Faroe, Grace'in gömleğine doğru. ''Hector muhtemelen diğer tarafta bir gözcüye sahip. Bu nedenle görevliye sanki önemli bir haber almış gibi kıçını buradan aceleyle uzaklaştırmasını söyle.''
Sınır ajanı söyleneni duyabilecek şekilde telsizini yüzüne doğru kaldırdı. Sonra telsizi aracın arka koltuğuna attı ve araca hızla tırmandı. Aracın kırmızı ve mavi tepe lambaları yanıp sönmeye başladı. Yeşil beyaz renkli araç hızla Chula Vista yönündeki sınır yoluna yöneldi.
İyi iş, dedi Faroe vericiye doğru sokularak. Teşekkürler.
Grace kesik kesik bir nefes aldı, sonra gülümsedi.
Tamam merkez, dedi Faroe. Dudakları Grace'in göğsüne yalnızca birkaç santim uzaktayken. Şimdi depoya giriyorum. 30 saniye içinde orada olacağız. Kimsenin olmadığına emin olana kadar tedbiri elden bırakmayacağım.
ve Grace'in vericisinin duvarların içinde çalışıp çalışmadığından emin olmak için bir ses kontrolüne ihtiyacımız olacak. Duyuyor musun? Bir kere tıkla. Kalçasındaki telsizden tek bir sabit cızırtı geldi. Deponun içini dinlemek için gerekli tesisat kuruldu mu? Diğer bir cızırtı daha. Unutmayın dedi Faro'ya, Grace ve Franklin'e, içeride kameralar var. Yani Hector sizi izliyor olabilir. O da bizi dinliyor olabilir mi diye sordu Grace. Galindo depoda mikrofon var mı yok mu bilmiyordu fakat emin olamayız. Göğsündeki verici alan dışı kalsa bile federal ekibin dinliyor olacağı kesin. Faro'ya depoyu işaret ederek fare deliği şu ofislerin yanındaki tuvalette. Hector'ı bildiğim kadarıyla gümrük köpeklerinin burnu koku almasın diye muhtemelen etrafına bok sürmüştür. Hoş dedi Grace. İşte bizim Hector'umuz. Faro aracı yolun karşısındaki kapının kenarına doğru sessizce sürdü, motoru durdurdu. Çevrelerinde sessizlik hakim oldu. Harley'in sana verdiği şey yanında değil mi diye sordu Faro Grace'e yavaşça. Evet. Ne zaman kullanacağını hatırlıyor musun? Neyden bahsediyorsunuz siz diye sordu Franklin. Çantamdaki silahtan dedi Grace. Sana silah mı verdiler? Benim neden yok? Kelepçelerle uygun kaçmaz dedi Grace. Her şeyi mahvedebileceğimi düşünüp endişelenmeyi kes dedi Grace Faroway'a. Anlaşmanın kurallarını biliyorum. Birisi öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalıp acil bir yardıma ihtiyaç duymadıkça hiçbir şey yapmayacağım. Fakat işler bozulursa beklemede kalıp çığlık atmayacağım. Ateş etmeye başlayacağım ve çığlığı sonrası için saklayacağım. Faroway'ın telsizi bir kez daha cızırdadı. Faroway gülümsedi. Ölü ya da diri. Tıpkı afişlerde yazdığı gibi. Aynen öyle. Faro ve Grace'in boynuna doğru fısıldadı. Operasyon sonrası raporunda karşılaşmak istemeyeceğin hiçbir şey söyleme. Sadece aşikar olan şeyleri ifade ediyorum dedi Grace. Hector eski kafalı bir salak. Kadınların kişisel bir tehdit oluşturduğunu düşünemeyecek kadar budala. Onu vurabilmek için park alanındaki ninjalardan daha iyi bir şansım var. İyi bir vurucu musun diye sordu Faro'ya. 15 santimde kim değildir ki? Hector'ı kızdıracak bir şey yapma dedi Franklin gergin bir şekilde. Ben daha çok onu öldürecek bir şeyler düşünüyordum dedi Grace. Oh kok şu gerçek zamanlı kaydı geriye sarsan ve tekrar başlatsan iyi olur dedi Faro'ya. Telsizi kapatmak için gömleğini dışarı çekerek. Tek cızırtı. Faro'ya kapı koluna uzandı. Gösteri zamanı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 422.